Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parssurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1402, Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1445 ve Miladi 23 Ekim 2023 Pazartesi. Ayrıca İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım.
Susan Kolipur.
Akşam haberleri de sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. El-Aksa Tufan Operasyonu 17. gününde. Geçen 24 saatte Gazze'de 500 masum insan daha şehit düştü. Gazze barbar rejimin ağ bombardımanı altında. Gazze'de şehit sayısı 5087'ye yükseldi. Ayetullah Cevad Amoli, hiçbir vahşi böylesine soykırım ve çocuk kırımı yapmaz. Tahran bugün 3+3 formatına ev sahipliği yapmakta. Şimdi haberler.
El-Aksa Tufan Operasyonu 17. gününde de devam ederken Siyonist rejimin bombardıman uçakları durmadan Gazze'de yerleşim ve sağlık merkezlerini bombalamakta. Ancak şu ana kadar Siyonistler Gazze'ye girebilmiş değil. Çünkü Gazze'ye girmeleri halinde kolay kolay buradan çıkamayacaklarını bilmekteler. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü de bu bağlamda yaptığı açıklamada, düşmanın karadan Gazze'ye saldırması halinde bunun işgalci rejimi ağır kayıp ve zayiatlar verdirmek ve daha fazla esir almak için eşsiz bir fırsat olacağını belirtti. Siyonist analistlerden Avi Yeskharov da Benjamin Netanyahu kabinesini eleştirerek, Hamas'ın hala üstün konumda olduğunu ve İsrail Başbakanı'nın dramatik karar almaktan ürperdiğini belirtti. Son sıralarda işgal altındaki topraklarda yapılan ankette katılımcıların %75'i Netanyahu'yu yenilgiden sorumlu tuttu. Bu arada Aşkelon kentine direniş gruplarının roketli saldırı düzenlediği El Celil, Hayfa ve Aka kentlerinde de siren seslerinin duyulduğu bildirildi. Kassam Tugayları ise Zavari tipi 2 İHA ile İsrail ordusunun 2 askeri merkezini hedef aldığını duyurdu. Bu arada İslami Cihat tarafından yapılan açıklamada Arap İslam ülkelerinin tutumlarının cılız olduğu bildirilerek Gazze halkının yaptırımlar gölgesinde acı çektiğini kaydetti. Öte yandan Yeni Delhi'de işgalci rejimin büyükelçiliği önünde İsrail'in cinayetleri protesto edilirken Filistin halkına destek verildi. Başka bir gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin doğusundaki en büyük üslerine roketli saldırı düzenlendiği ifade edildi. Bu arada işgalci kabineden 3 bakanın istifa edeceği bildirildi. Direniş güçleri Gazze'nin çevresinde Beir Saba yerleşim bölgesini de füzeyle hedef aldı. İrlanda ise İran İslam Cumhuriyeti'nden kendi yetkinliğini kullanmak suretiyle çatışmaların yayılmasına engel olmasını istedi. Guardian gazetesi de Siyonist rejimin saldırılarının Gazze'li çocuklara ağır psikolojik darbe vurduğunu yazdı. Bu arada işgalci rejimin eski genelkurmay başkanı Moshe Yalon, Hamas'ı yok etmek için sihirli bir yolun olmadığını ifade ederek kara operasyonunun yapılmamasını isterken, ismi açıklanmayan bir Siyonist bakan Netanyahu'yu kara operasyonuna karşı çıktığı için korkak olarak niteledi. El-Aksa Tufan Operasyonu sonucu Siyonistlerin verdiği ölü sayısının 1400'e çıktığı ifade edilirken İsrail ordusu Iron Sting isimli silahı Gazililere karşı kullandı. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada Gazze'lilerin insani yardımlara daha hızlı erişebilmesine vurgu yaptı. İsrail medyası ise Gazze'ye karşı kara operasyonunu başlatmak için Amerikan güçlerini beklediklerini yazdı. Öte yandan işgalci rejimin ordusu sadece bir gecede Filistinlerin evlerine yönelik 320 kez saldırı gerçekleştirdi. Batı Şeria'da da işgalci rejim 80 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Haber kaynakları Siyonist rejim ordusu ile başbakan arasında Gazze'ye kara operasyonu konusunda anlaşmazlık yaşandığını aktardı.
Al-Mayadin televizyon kanalı Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini bildirirken, geçen 24 saatte bu saldırılar nedeniyle 500'den fazla insanın şehit düştüğünü duyurdu. El-Mayadin'in bugün öğle saatlerinde verdiği habere göre Siyonist rejimin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce insan şehit oldu. El-Mayadin'in Gazze'deki muhabiri Siyonist rejimin geçen 24 saatte Gazze'de 500'den fazla insanın şehit ettiğini bildirdi. Habere göre Siyonist rejimin savaş uçakları birçok yerleşim binasını da hedef almıştır. Haberin devamında Siyonist rejimin savaş uçaklarını 20 dakika boyunca Gazze'nin kuzeyindeki Beit Hanun bölgesini 7 kez bombaladığı bildirildi. Gazze İçişleri Bakanlığı da Siyonist rejimin Gazze'nin Şeyh Ridvan mahallesindeki En-Nur el-Muhammedi camisini bombalayarak birkaç kişiyi yaraladığını duyurdu. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye dek 5087 kişi şehit olmuş ve 15.000'den fazla Filistinli de yaralanmıştır.
Aksa tufanı 17. gününe girerken Siyonist işgalci güçler bütün gece boyunca ve sabah saatlerinde Gazze'nin her tarafına rastgele bombalar yağdırdılar. Tamamen sivil hedeflerin vurulduğu ve gerek insanlara gerekse binalara büyük çapta zarar vermeyi amaçlayan saldırıların tamamen intikam saldırıları niteliğinde olduğu görgü tanıkları tarafından dile getirildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri işgalci rejimin savaş uçaklarının içinde ailelerin ikamet ettiği onlarca evin üzerine bombalar yağdırarak buraları içinde oturanların üzerine yıkmak suretiyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olduklarını ifade etti. Saldırıda şehit edilenlerin büyük çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğuna dikkat çekildi. Muhabirler işgalci güçlerin Filistin direnişini teslim olmaya zorlamak amacıyla büyük tahribata yol açan ve özellikle de sivil kalabalıkları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. Tıbbi kaynaklar işgalci güçlerin dün akşamdan itibaren gerçekleştirdikleri saldırılarda şehit edilenlerin sayısının 100'ü geçtiği bilgisini verdi. Bazı saldırılarda yine aileler toptan yok edildi. İşgalci güçlerin şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda yüzlerce aile bütün bireyleriyle beraber toptan yok edildi. İşgalci güçlerin saldırıları sabah saatlerinde de devam etti.
Siyonist İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana aralıksız olarak süren yoğun bombardımanın 17. gününde Gazze'deki toplam şehit sayısı 5087'ye yükseldi. İşgal rejiminin 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 17. gününde Gazze'deki toplam şehit sayısının 5087 yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist güçlerin Gazze şeridine yönelik saldırılarında şehit sayısının 5087 yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15.273'e ulaştığını belirtti. Bakanlık hayatını kaybedenlerin 2055'inin çocuk, 1119'unun kadın, 217'sinin ise yaşlı olduğunu duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'den Aksa Tufan operasyonu başlatmış, işgalcilere ağır kayıplar verdirmiş ve birçok işgal askerini de esir almıştır. İşgal ordusu aynı tarihte onlarca savaş uçağı ile Gazze şeridine saldırı başlattığını bildirmişti. İşgalci rejim kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.
İran'daki dini azınlıkların liderlerinin katılımıyla Siyonist rejimin cinayetlerinin kınanması için basın toplantısı düzenlendi. Bu basın toplantısına İran Ermeni Hristiyanları lideri, Aşuriler lideri ve Museviler lideri katıldı. Bu toplantının başında Hristiyan Ermeni Başpiskoposu Sebuh Sarkisyan, dünyanın mevcut durumunun çalkantılı olduğunu 1948 yılından beri sahte rejimin kurulduğunu ve farklı savaşların zemininin hazırlandığını belirterek, o dönemden itibaren Orta Doğu halkı olarak hep kriz yaşadık. Biz ve tüm bölge halkı barış peşindeyiz. Ancak bu barış arayışı şimdiye dek sonuçsuz kaldı. Tüm Hristiyan alimi, Siyonist rejimin vahşice eylemlerini kınadığını belirtmek istiyoruz. Her daim Filistin çabalarının destekçisi olduk vurgusunda bulundu. Tahran Aşuriler Katolik Başpiskoposu Vania Sargis ise bu toplantıda, "Keşke bugün barışı kutlamak için buraya toplansaydık. Bugün şehit olduğumuz, affedersiniz, bugün şahit olduğumuz cinayetin dillendirilmesi bile zor. Ancak Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Kuruluşlarının gıda ve ilaçların ulaştırılması hususunda nerede durduklarını sorgulamak gerekir. Biz tabii ki sadece kiliselerin bombalanmasını kınamak için toplanmadık. Onlar hastaneleri, okulları da bombaladı. Yetim çocukları görünce Birleşmiş Milletler'in ne yaptığını sorguluyoruz. En azından gıda ve ilaç gönderilmesini istiyoruz," dedi. İran Museviler lideri Yunus Hamami Lalezar ise suçsuz sivil insanlara yönelik katliam ve cinayetlerin hiçbir ilahi dini inançlara sığmadığını belirterek, "Yahudilik ilahi bir dindir. İnsani ve ilahi değerlere inanır. Ancak Siyonizm siyasi bir partidir ki Yahudilerin inançları ve ülkelerini suistimal ederek Filistin'i gasp etmiştir. Kimse IŞİD'i İslam temsilcisi olarak görmediği gibi Siyonizmi de Yahudiliğin temsilcisi olarak görülmemelidir. Zaten Siyonizmin kurulmasına karşı çıkan ilk kişiler de Yahudiler olmuştur," dedi.
İranlı büyük taklit mercilerinden Ayetullah Cevadi Amoli, Gazze halkına yönelik zulmün hiçbir izahatı olmadığını işaretle, hiçbir vahşinin böylesine soykırım ve çocuk kırımı yapmadığını, Gazze'nin durumu görüp zulmü himaye eden Amerika ve İngiltere'nin şeref, insanlık, adalet ve insafından söz etmenin boşuna konuşmak olduğunu belirtti. Ayetullah Amoli bugünkü dersinde Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek Gazze halkına yönelik yapılan zulüm ve cinayetlerin hiçbir açıklama ve izahatı olmadığını vurguladı. Amerika ve İngiltere'nin Gazze'nin durumu görerek zulmü desteklediğine temasla onların şeref, insanlık, adalet ve insafından söz etmenin boşuna konuşmaktan ibaret olduğunu vurguladı.
Dünyanın farklı yerlerindeki meydanlarda toplanan göstericiler ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in askeri eylemlerini protesto etti. Bu bağlamda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Filistin bayrağı taşıdı. Köln'de de Filistin için dayanışma temalı gösteri düzenlendi. Almanya'nın Köln kentinde, İspanya'nın Barcelona kentinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Kanada'nın Toronto kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önünde toplanan çok sayıda kişi kent merkezine yürüyüş düzenleyerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan vatandaşlar da Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan çok sayıda vatandaş bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'da Filistin'e destek gösterisinde binlerce kişi bir araya geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrot meydanında toplanan binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Pakistan'ın Karaçi kentinde ise binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve cinayetlerini kınadı. Belgrad, Podgorica ve Saraybosna'da binlerce kişi Filistin halkını desteklemek üzere geniş çaplı yürüyüş düzenleyerek Siyonistlerin Filistinlere karşı cinayetlerinin durdurulmasını istedi.
Irak ve Yemen sahillerindeki Amerika hedeflerinin bulunmasının ardından Suriye'deki Amerikan üsleri de vuruldu. Yerel kaynakların bildiğine göre Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda El Maliki bölgesindeki üsleri hedef aldı. Bu bölge Kürt silahlı gruplarından bulundu, bölgede yer almaktadır. Son günlerde direniş grupları Amerika'nın Siyonist rejime destek çıkmasının ardından ve emperyalist işgalci ülkenin güçlerini bölgede hedef almaya başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün Güney Kafkasya gelişmelerinin ele alındığı 3+3 formatı toplantısı İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla başladı. İran, bölge ülkeleri Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla başkent Tahran'da 3+3 formatıyla bölgesel konuların ele alınacağı bir toplantı düzenleneceği açıklamıştı. Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle oluşturulan Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ı içeren platformun pazartesi günkü oturumunda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konuları masaya yatırılacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, X kişisel sayfasında Kafkasya meseleleriyle ilgili 3+3 Dışişleri Bakanları toplantısı yapılmasına ilişkin 3+3 girişiminin Dışişleri Bakanları toplantısının Tahran'da yapılmasının İran hükümetinin komşuluk politikasının devamı ve tamamlanması yönünde büyük bir adım olduğunu yazdı.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyane, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Rıza Şiyane ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas telefonda görüştü. Görüşmede Filistin ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Tuğgeneral Aşriyani, Siyonist İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek, Siyonist rejim çocukları ve masum insanları katlederek benzeri görülmemiş güvenlik ve istihbarat başarısızlığının intikamını almaya çalışıyor dedi. Siyonist güçlerin Gazze'deki El Ehli Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı kınayan Tuğgeneral Aşriyani, bu korkunç cinayetin kendilerine derinden üzdüğünü söyledi. Tuğgeneral Aşriyani, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunda kazandığı zaferlere değinerek, bu başarıların ardından Siyonist rejim Gazze'de işlediği insanlık dışı cinayetlerle gerçek yüzünü ortaya çıkardı değerlendirmesinde bulundu. Halep ve Şam havalimanlarına hedef alan Siyonist İsrail'in saldırılarını kınayan İran Savunma Bakanı, Siyonist rejim bu saldırılarla her cephede olduğu mesajı vermeye çalıştı. Ancak rejimin sanılandan daha kırılgan ve içi boş olduğu ortaya çıkmıştır ifadesini kullandı.
Dünya Turizm Örgütü 2023 yılının ilk 7 ayında İran'a yabancı turist girişinde %26 artış olduğunu ve İran'ı ziyaret eden yaklaşık 3 milyon turistin olduğunu açıkladı. Dünya Turizm Örgütü yayımladığı raporda bu yılın Ocak-Temmuz aylarında yabancı turist sayısının 700 milyon olduğunu açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısında %43 artış yaşandı. 2022 yılının ilk 7 ayında dünyanın farklı yerlerini 489 milyon kadar yabancı turist ziyaret etti. Bu rapora göre Temmuz ayı dünya turizm sektörünün en yoğun olduğu ay oldu ve bu ayda 145 milyon yabancı turist seyahat etti. Bu da 2023 yılının 7 ayındaki toplam yabancı turist nüfusunun %20'sine denk geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'lilerin yerinden edilmesine karşı sessizliği başlığı altında. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Gazze Şeridi'nin nüfusunun %60'ından fazlası Siyonist rejimin cinayetleri nedeniyle yerinden edilmiş olmasına rağmen Güvenlik Konseyi sessizliğini sürdürmekte ve batılı güçler de Tel Aviv'i desteklemektedir. Siyonist rejimin Filistinlilere karşı saldırıları üzerinden 17 gün geçmekte. Gazze'de işgalci rejimin saldırıları yüzünden şehit olanların sayısı 4.741 kişiye ve yaralı sayısı 14.000 üzerine çıkmış ve yarım milyonu aşkın Gazze'li de Birleşmiş Milletler'in acil durum sığınaklarına yerleştirilmiştir. Ayrıca bu verilere göre Gazze Şeridi'nin nüfusunun %60'ından fazlası yerinden edilmiştir. Savaş ve bombardımanlar yüzünden Gazze'liler kendi evlerine ve yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Siyonist rejim hatta hastaneler ve sağlık merkezlerini de hedeflerinden kaçırmış değildir. İşgalci rejimin Kırım makinesi toplu cezalandırma politikasını takip ediyor. Nitekim bu rejim El-Me'medani hastanesine bombalayarak en az 500 masum insanı da şehit etti. Gazelilerin bir kısmı işgalci rejimin bölgenin su, elektrik ve yakıtını kestiği için göç etmek zorunda kalmıştır. İşgalci rejimin savaş bakanı Galant, Gazze şeridine yönelik tam abluka talimatı vererek Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt girişini yasakladı. Bu girişim Gazze'nin sağlık merkezlerinden çalışamaz hale gelmesine ve çocuk kadınlar başta olmak üzere hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon İşleri Ofisi yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik elektrik ve yakıt girişinin kesilmesinin insanların sağlığı ve sağlıklı suya erişimin üzerinde yıkıcı etkileri olacağını belirtti.
Kendi ebeveynlerini kaybeden Gazze'li çocuklar hastalık ve açlıkla karşı karşıyalar ya da bombardımanlar yüzünden yaralanmışlar veya barınaksız kalmışlar. Bu görüntüler insanın yüreğini parçalamaktayken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan batılı ülkeler bu cinayetler ve görüntüler karşısında ya sessiz kalmayı ya da açık şekilde Siyonist rejimin yanında yer almayı tercih etmekteler. Şimdiye kadar Gazze'de ateşkes için Güvenlik Konseyi'ne sunulan iki kararname Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmiştir. İngiltere'de resmen ve pratik olarak Siyonistlerin yanında. Bu ülkenin Tel Aviv'e yaptığı ziyaret de bu doğrultuda gerçekleştirildi. Bu ülkelerin Siyonistlerin cinayetlerine yönelik yaklaşım ve girişimleri böyleyken Güvenlik Konseyi'nin esas görevi dünyada barış ve güvenliği tesis edip pekiştirmektir. Ama bu konsey barış ve güvenliği istemediği gibi canilerin yanında yer almakta ve onların cinayetlerini sürdürmek için teşvik etmekte. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere liderleri işgal altındaki topraklara ziyaret gerçekleştirerek Siyonist rejimin Filistinlere karşı saldırılarını resmen desteklediler ve hatta Gazze sakinlerinin tehcirini sıcak karşıladılar.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Gazze Savaşı'nda ufak ancak yetersiz açılımlar başlığı altında. Siyonist rejimin rastgele saldırılarından yaklaşık 2 milyondan fazla Gazze'nin yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam eder ve binlerce Gazze'li şehit olup yaralanır ve 1 milyonu aşkın Gazze'li ise yeniden edilirken, son sıralarda ufak açılımlar olmuştur ki devam etmesi halinde savaşın yönetimi ve insani etkileriyle ilgili bazı olumlu sonuçları olabilecektir. Birincisi İsrail vatandaşı iki Amerikalı esirin Hamas tarafından Katar'ın arabuluculuğu sonucu gönüllü şekilde serbest bırakılmasıdır. Bu durum Amerika'nın Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimi yoğun biçimde himaye etmesine rağmen esirlerin güvenliğini koruma ve serbest bırakma konusunda ciddi olduğunu göstermektedir. Hamas böyle hareket ederken işgalci rejimin yoğun hava ve topçu saldırıları yüzünden 20 esir hayatını kaybetmiştir ve sadece bunların cenazeleri takas edilebilir. Hamas'ın elinde askeri ve gayri askeri olmak üzere 200'den fazla İsrailli esir var. İşgalci rejimin saldırıları durması ve Katar'ın arabuluculuğunun devam etmesi halinde takas konusunda anlaşma sağlanabilir. Ancak Siyonist rejimin saldırıları sürmesi ve Gazze'ye karşı kara operasyonu başlatması veya Gazze'de Birleşmiş Milletler denetiminde geçici hükümet kurmak için yeni planı uygulamaya çalışması halinde esirlerin can güvenliğinin korunması ve serbest bırakılması için hiçbir güvence olmayacaktır. Demek ki İsrail esirlerin serbest kalması Netanyahu'nun kararına bağlıdır. O, bu kişilerin esir düşmesinden sorumludur. Çünkü bir yandan Gazze'ye yönelik uzun soluklu kuşatmayı ağırlaştırmak ile Hamas ve Gazze'yi büyük bir hapishane haline ve abluka duvarına kırmak için El-Aksa tufanı operasyonu gibi eşi benzeri görünmeyen girişimlerde bulunmak zorunda bırakmıştır. Ve diğer yandan İranofobi ve bu ülkeye karşı casusluk ve istihbarat faaliyetleri üzerine yoğunlaşmakla yanı başındaki Hamas'ın tehditlerinden gafil kalmıştır ve rejimin en büyük yenilgisini Hamas'tan almıştır.
İşgalci rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırılarına devam edip İsrailli esirlerin ölümüne sebebiyet vermesi halinde onun hakkındaki davalara yeni bir dava daha kuşkusuz eklenmiş olacak ve işgal altındaki topraklarda itirazlar daha da büyüyecek. Hatta Netanyahu'nun istifasına yol açabilecektir. Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin yoğun bombardımanlar nedeniyle ölmeleri bu esirlerin ailelerini derinden endişelendirmekte ve günlerdir bu aileler Tel Aviv'de protesto eylemi düzenlemekteler. Gazze'ye ilk insani yardımların gönderilmesiyle ilgili olarak da şunu ifade etmek gerekiyor ki bu yardımların gönderilmeye başlanması ileriye doğru atılmış bir adımdır. Ancak asla yeterli değil. Çünkü evvela Siyonist rejimin saldırıları artarak devam etmekte ve bu yardımların saldırı nedeniyle yok olmayacağına dair hiçbir güvence yok. İkinci olarak bu yardımlar İsrail'in yoğun saldırılarının yol açtığı yıkımlar ve insani kayıplarla karşılaştırıldığında asla yeterli değil ve Gazze'lilere çok büyük yardımların ulaştırılması gerekiyor. Gazze'de milyonlarca kişi acil insani yardıma ihtiyaç duymakta. Yardımların gönderilmesi geciktikçe Gazze'deki felaket daha da büyüyecek. Bu durumdan İsrail rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı destekçileri sorumludur ve bunun hesabını vermeleri gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad ile Filistin gelişmeleri üzerine yaptığımız röportajla devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Siyonist rejimin Aksa Tufan Operasyonu'nun başlangıcından bu yana bu barikata yönelik saldırılarında 1873 çocuğun şehit olduğunu duyurdu değerli dinleyicilerimiz. Batı medyasına da gelince Batı medyası bir kez daha Gazze Savaşı'nda kendinin gerçek yüzünü dezenformasyon bilgileri ve yalan dolan haberleriyle ortaya koyarak zalim İsrail rejiminin mazlum numarasını desteklerken tam abluka ve bombardıman altındaki mazlum Gazze'lilerin yaşadıkları dramı görmezden gelmeyi tercih etti. Bu Batı'nın tutumu aslında çeşitli çevreler tarafından eleştirildi değerli dinleyicilerimiz. Özellikle İslam ülkeler tarafından Batı'nın İsrail yanında yer alması ve onun her türlü açıdan ihtiyacını gidermesi konusunda ki bu durumda eleştirilere sahne oldu Batı medyasının bu tavrı. Şimdi biz de bugün sohbetimizde gelinen son aşamayı konuşmak istiyoruz. Filistin topraklarında halka yönelik uygulanan bu şiddet ve baskı ve zulmü uzman konuğumuzun görüş ve penceresinden sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Abdurrahman hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Biliyorsunuz bir aslında iki haftayı aşkın bir süredir dünya özellikle bölgemiz Filistin'de yaşanan olayları konuşuyor ve orada aslında gün geçtikçe de sivillere yönelik artan saldırılarda şehit sayısının ve yaralıların artması gündemde mevzu bahistir. Bu konu aslında hem İslam ülkelerinin ortak bir tavrını gerektirmektedir kimi çevrelere göre, hem de küresel anlamda bir Filistin'e yönelik kapsamlı bir desteğin gelmesi şarttır. Ancak bunların hiçbiri maalesef sağlanmıyor, gündemde yapılmıyor ve bu yüzden de Filistin halkı orada böylece kaç gündür şiddete ve saldırılara maruz kalmaktadır. Siz bölgemizle ilgili yaşanan bu gelişmeyi ve özellikle bölge ülkelerin bu konuda sergiledikleri siyasetleri nasıl buldunuz? Son olarak da İslam İşbirliği Teşkilatı bir zirve gerçekleştirdi. Buradan çıkan kararı ve genel olarak politikaları nasıl buldunuz efendim?
Şimdi batıyla doğu tabir edersek esas yani Orta Doğu ve yani genel itibariyle nüfus yapısı bakımından ekserisi Müslüman olan bir toplum ve batı genel olarak Hristiyan kesimi temsil ediyor ve bazı seneler evvel de böyle yazılarımızda aktardık. Bunların demokrasi dediği, insan hakları dediği şeyler teorik olarak tabiatıyla güzel şey. İnsanın demokrasi, insanlığın vardı en güzel bir çözüm yoludur idare bakımından. Buna bir şey demeyiz ama genel olarak siyasi tavırların altında belirliği ikrar verdikleri zaman din perspektifi altında farklı insan grubuymuş gibi
evet,
karar veriyorlar. Yani kendi halkına ve de yandaşlarına yaptıklarının tam tersi. Avrupa Birliği konusunda Türkiye ile yaptıkları tavırlardan aynen bunun altında yatan unsur yine öyledir. Ve Filistinler hakkında zaten yıllardan beri belli olan bir şeydir. Sözde bazı şeyler söyleniyor. Efendim bir şey söylemedi. Fakat pratikte hep İsrail'den yana tavır alınmıştır. Amerika bilindiği gibi Siyonizmin tesiri altında oranın finans sektörü onların Yahudilerin elinde olması hasediyle bir nevi onları kebettir ve istedikleri gibi oynatıyorlar. Sonra Amerika medyası, Yahudi medyası bütün dünya medyasına hakimdir. Ve bizim Türk medyasını da yani Türkiye medyasını Arap medyasını da yönlendirir maalesef.
Evet.
Ve Müslüman ülkeleri de genel siyasi manzarayı görmezlikten geliyor. Yani yapılan oyunlar kimi bazıları farkında ama genel siyasi akış maalesef batı mecrasında o siyaset istikametinde gidiyor. Bu da üzücü vericidir hakikaten. Müslümanların kendilerine özgü bir tavırları olması lazım. Ve insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, hukuk konusunda da ders verenlere bir cevaplar olması lazım. Yani biz bunu temenni ediyoruz. Yani o kadar şeyler söyledik. Yani insan bazen şaşırıp kalıyor.
Tahran Radyosu.
Hocam. Hocam şimdi siz de çok güzel ifade ettiniz. Bu emperyalist ülkeler, başta Amerika ve batılı ülkeler her zaman İsrail rejiminden yana siyaset sergilemiş, onu desteklemişler. Son sıralarda da zaten bu çatışmaların en doruk noktasında Biden'in ve İngiltere Başbakanı'nın İsrail'le yaptığı ziyaretleri duyduk gündemde. Çeşitli eleştiriler geldi. Burada da yani yine de İsrail ile aynı bir dayanışma içinde olduklarını bildirdiler. Ama şimdi biz İslam ülkelerine gelecek olursak, şimdi bu ortak sesin çıkmamasının nedenini siz nerede buluyorsunuz efendim? Şimdi ister Arap ülkeleri olsun veya bölgemizde diğer Filistin ülküsünü kendisinin önceliği tutan ülkelerin politik tutumları olsun. Bunların arasında bu ortaklığın sağlanmamasının nedeniyle ilgili nedir fikriniz efendim?
Yani birçok sebepleri var tabiatıyla. Kimi Amerika'ya göbekten bağlı, nasıl Amerika hareket ederse öyle hareket edilir, kimiler böyledir. Bu kimileri Filistin Arap devletleri arasında komşuları, yani İsrail komşuları hakkında söylüyor. Sözler şeyler söylüyorlar ama şimdi yaparak Filistin hakkında hiç parmaklarını bile oynatmıyor. Komşu Arap Müslüman devletler. Yani her şeyden evvel başta sorumluluk. Böyle konuşulan konuşuyorlar. Konuşulan konuşuyorlar. Kabiller diye yine kumine kurbağdı. Yani Araplar üstünden başlayarak böyle daire büyümesi lazım. Yani mücadele size yakın olandan başlayın. Yani konuşular varken uzaklar, yani uzaklara da mesuliyet düşüyor. Ama önce birinci derecede اَلَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ yani onların etrafında olanlara mesuliyet fazla düşüyor. Ve onlar maalesef çekimsel kalıyor ve alttan İsrail'le hareket ediyor. Dolayısıyla İslam konferansında ciddi bir karar alınamıyor. Herkes kendi maslahatını düşünüyor. Böyle çok çığırtkanlık yapanlar da bakıyorsun ki arkada real bir şey yok. Yani bir şey söyleniyor, haydi bir şey yapalım, şundur budur söyleniyor ama real bir şey yok. Fiiliyette bir şey gelişmiyor. Onun için pek etkisi de olacağını sanmıyorum.
Evet. Hocam, Türkiye açısından bu konuya bakacak olursanız son sıralarda çeşitli yetkililer tarafından bu olay ve aslında İsrail'in oradaki saldırıları çeşitli açıklamalarla bir türlü kınandı ama Türkiye'nin içinden kimi eleştiriler iktidara karşı geldi. Bu açıklamaların yeterli olmadığını ve Siyonist-İsrail rejimiyle ilişkilerin sürmesi halde böylesi açıklamaların etkisiz kalacağı söylendi gündemde. Siz Türkiye'nin tutumunu bu konuyla ilgili nasıl buldunuz efendim?
Yani o da Türkiye Erdoğan çok şeyler söylüyor, güzel o sözler hoş ama şimdiye kadar Filistin'e fiili bir yardımı kimse böyle mahsus olarak gösteremiyor. Fiili bir şey yok. Fiili olarak bir şey yapmadı ve diyelim ki İsrail'e olan münasebeti tam zirvede, o vizelerini kaldırmış ve ondan sonra vizesiz geliyorlar, istedikleri bir iş kuruyorlar ve yani bir vatandaş gibi, Türk vatandaş gibi Türkiye'de emlak alıyor, şey yapıyor. Bu kadar hak tanıyorsun ve ondan sonra bazı savunma alanında da işbirliği yapıyorsun. Ondan sonra söz itibariyle siyasi arenada bir şeyler söylüyor fakat fiiliyatta yok. Yani fiiliyatta ne askeri bir destek var ne hadi biz de onlara İsrail'e karşı bir tavır takınalım, en az uluslararası bazda bir şey olsun, yani bir tavır olsun, böyle bir hareket yok. Onun için bunlar siyasi söylemlerdir ve Filistin'e fiili olarak bu yani çok acil durumda fiili olarak bir etkisi olacağını sanmıyoruz. Yani sadece bir söylemden ibaret kalıyor maalesef.
Aynen. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Almanya'dan siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şahat hocamızla konuştuk. Röportajımızda Filistin gelişmelerine ilişkin genel olarak bölgemizin bu Filistin meselesine olan bakışını gözden geçirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Armane Emruz gazetesi birinci sayfasından İstihbarat Bakanı'nın Siyonist rejimi ağır bir intikamın beklediği, Amerika'nın Gazze Savaşı'na katılmasının sonuçları, Gazze'nin zulme boyun eğmemek gerektiğini gösterdiğine dair haberleri duyururken, Keyhan gazetesi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'ndan naklen, Siyonist rejimin devam eden kuşatması ve katliamının sahte rejimin acziyetini gösterdiğine dair haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi akşamı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean-Yves Herborn ile ikili ilişkiler, özellikle de son bölgesel gelişmeler hakkında görüştü. Emir Abdullahyan şu ifadelerde bulundu. Uluslararası hukuka esasen Filistin direniş grupları işgalcilere karşı eylemde bulunmuştur. Siyonist rejimin ise 4500 çocuk, kadın ve sivili şehit etmesi, yüz binlercesini evsiz baksız bırakması, Gazze hastanelerine saldırması, Gazze'de bir kiliseye saldırıda insanları öldürmesi, su, gıda, ilaç ve yakıt dağıtımı ve erişimini engellemek için bölgeyi kuşatmaktadır. Birleşmiş Milletler'in çabalarına rağmen bunu yapması, Siyonist rejimin Filistin direniş güçleri karşısındaki acizliğini gösteriyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Selborn da bu telefon görüşmesinde Gazze'deki kritik durumun farkında olduğunu belirterek gerginliklerin bir an önce sona ermesini ve siyasi çözüme öncelik verilmesini umut ettiklerini ifade etti.
Tahran Radyosu.
İbrar gazetesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin santrifüjler hakkında karar çıkarılırken hastane katliamına kayıtsız kaldığını, küresel siyonizmin batı siyasi tahtını değiştirmek peşinde olduğu, Suudi Arabistan veliahtının Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu, Amerikalı esirlerin serbest bırakılmasının Katar ve Hamas arasındaki müzakereler sonucu gerçekleştiğini belirtirken, İttilaat gazetesinde ise Siyonist rejimin 16. gününe de katliamına devam ettiği ve sadece bir gecede 100 Filistinlinin şehit olduğu haberinde şunları paylaşıyor.
Çocuk katili işgalci rejim gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. Hava saldırısında ateşlenen füzelerin bölgedeki bir pazar alanına isabet ettiğini aktaran Filistin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada işgal güçlerinin uçaklarının Nuseyrat pazarına düzenlediği saldırıda şehitler ve çok sayıda yaralılar var denildi. İşgalci İsrail savaş uçakları aynı zamanda Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampını da bombaladı. Siyonist İsrail savaş uçakları Han Yunus'un Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi şehit olurken çok ağır 17 kişi de yaralandı. Siyonist rejim ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Beit Lahya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıkladı. Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, Siyonist İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, işgalci rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi. Siyonist İsrail'in saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.
Şehven gazetesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mazlumlar için elinden bir şey gelmediğini, Şeyh Naim Kasım'ın kara harekatında Gazze'nin düşmanın mezarı olacağını söylemesi ve Kanada Başbakanı'nın Toronto kentindeki bir camiden yuhalanarak kovulduğu haberlerini aktarırken, Camicem gazetesinde ise Katar emirinin Arap Birliği Genel Sekreterine Hamas ile ilgili sert tepki gösterdiğine dair haberinde şunları okuyoruz.
Katar Emiri Arap Birliği Genel Sekreterinin Hamas'ı terörist olarak adlandırmasına sert tepki gösterdi. Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Gazze zirvesinde konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebulgayt yaptığı konuşmada Filistin direniş gruplarını terör çeteleri olarak nitelendirmesi üzerine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al-Sani tepki olarak toplantıyı terk etti. Siyonist İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda inisiyatif üstlenmek ve insani yardımların durumu ile muhtemel bir ateşkes sağlamanın zemininin aranacağı Gazze zirvesi bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Veladet Yıl Dönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, bugün İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinden büyük bir şahsiyetin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hicri Şemsi 232 yılında böyle bir günde Resulullah'ın torunlarından İmam Hasan Askeri aleyhisselam dünyaya geldi. Gerçi İmam Hasan aleyhisselam 28 yıldan fazla yaşayamadı. Lakin kendisinden zengin bir İslami marif ve ilim hazinesi geride bıraktı. Bugünün kutlu olmasını diliyor, birlikte hazırlamış olduğumuz özel programı dinliyoruz.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kişiliği hakkında kendisinin oldukça sevilen ve cazibeli biri olduğu, öyle ki Hazreti ziyaret edenleri derinden etkilediği ifade edilir. Tarihte ilk başta bilinçsizlik yüzünden İmam Hasan Askeri'den uzak durmaya çalışan insanlardan söz edilir. Ancak bu insanlar imamla görüştükten sonra düşünceleri altüst olmuş ve İmam Hasan Askeri'nin en yakın dostları arasında yer almıştı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet süresi 6 yıldı ve bu sürenin büyük bir kısmını da hapiste veya sürgünde geçirdi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam 3 Abbasi halife ile çağdaştı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam çocukluk çağında Abbasi halifelerin baskısı sonucu babası İmam Hadi Aleyhisselam ile birlikte Medine'yi terk etti ve Abbasilerin hükümet merkezi olan Samira kentine yerleşti. O dönemde Abbasilerin baskıları oldukça ağırdı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ders vermeye ve insanları bilgilendirmeye pek fırsat bulamıyor ve halk kitleleriyle irtibata geçemiyordu. Bu yüzden de o hazret başta mektup olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurarak halkı dinin talimleriyle tanıştırıyordu.
İbn-i Sebbah olarak ün yapan İslam dünyasının büyük alimlerinden Ali bin Muhammed Maliki, İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Kendi çağının yeganesiydi ve hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. O, bilim merkebine oturmuş ve tedbirleri ile insanların sorunlarına çözüm getirirdi. Ayrıca güçlü düşüncesiyle hakikatleri aydınlatıyordu.
Ehl-i Beyt aleyhisselam fertlerin nezdinde önemli olan konulardan biri İslam toplumunun önderliği ve imamet meselesinin konumunun anlatılmasıydı. Ehl-i Beyt fertleri çeşitli fırsatlarda insanları salih ve emin lider konusunda bilgilendiriyordu. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman salih olmayan zalim birinin insanlara hükmetmeye başlarsa toplumun zarar göreceğini ve sapacağını vurguluyordu. Nitekim tarih boyunca da sapkınlık, fesat ve zulümden başka insanlara hiçbir şey armağan etmeyen hükümdarlara tanık olmuşuzdur. İmametin konumu ve önemi hakkında İmam Hasan Askeri aleyhisselam İsmail Nişaburi'ye yazdığı mektupta şöyle diyor. Kim dünyada imamını ve önderini tanımazsa yolunu şaşırır. Yüce Allah'ın rahmetinden biri de müminlere pak olanı, pak olmayandan ayırt etmenin farz kılınmış olmasıdır ve sizlerin gönlünüzde olanlar da elbet sınanacaklardır. Din vecibelerine yerine getirmekte, Yüce Allah rahmetine doğru ilerlemekte birbirinizle yarışın ki, takva sahibi olanların konumu ve şanı da belirlenmiş olsun.
İnsanlara yardımcı olmak, gönüllere sevinç tohumu seperken onların sorunlarının çözümüne de katkı sağlar. Yardımlaşma ayrıca toplumun yapısına sefa, samimiyet ve gönül birliği ruhunu aşılar. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam takva ve insanlara yardım etmeyi insani erdemliğin en önemli iki özelliği olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İki özellik vardır ki onlardan daha iyi ve daha üstün bir şey yoktur. Bunlardan biri Allah'a iman etmek ve diğeri ise kardeşlerinize yardım etmektir.
Muhammed bin Hasan adından bir mümin şöyle anlatıyor. Bir gün İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a mektup yazdım ve yoksulluğumdan yakındım. İmam bana öyle bir cevap verdi ki benim için moral kaynağı oldu. İmam şöyle yazmıştı. Biz bize sığınanların sığınağıyız ve bizden bilgi isteyenlerin nur ve ışık kaynağıyız. Bizi sevenler cennette bizimle birlikte olur.
Ebu Haşim Caferi de şöyle anlatıyor. Yoksuldum. İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan birkaç dinar borç almak istedim. Yanına gittim fakat utancımdan bir şey söyleyemedim ve eve geri döndüm. Ancak imam sorunlarımı fark etmişti. Bir saat kadar sonra imam tarafından gönderilen bir kurye evime 100 dinar getirdi ve ayrıca bir yazıyı da bana iletti. Yazıda şöyle deniliyordu. Eğer bir hacetin varsa utanma ve korkma, iste. Çünkü istediğin her şeyi bizde bulacaksın.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, din kardeşlerimizin haklarını tanımak ve onlara karşı mütevazı olmak konusunda da şöyle buyurur. Kardeşlerinin haklarını bilen kimse, bu hakları yerine getirmek için daha çok çaba sarf eder ve böylece Yüce Allah katında kıymeti artar. Kim ki din kardeşine karşı mütevazılık gösterirse, Yüce Allah katında sadık kullardan sayılmakta.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın en önemli özelliklerinden biri zalimlere karşı asla teslim olmamaktı. İmamın iradesi sadece hakikat yolunda ilerlemekti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam imamet döneminde insanların hidayete erme sorumluluğunun yanı sıra bir başka risaleti de taşıyordu. Bu önemli görev toplumu İmam Mehdi aleyhisselamın gaybet dönemi için hazırlamaktı. Çünkü İmam Mehdi aleyhisselam İmam Hasan Askeri aleyhisselamın oğludur ve babasından sonra gaybet dönemi başlar. Kuşkusuz o hassas ve kritik dönemde İmam Mehdi aleyhisselamın can güvenliği yoktu ve Abbasilerce tehdit altındaydı. Fakat Yüce Allah'ın lütfu ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın tedbirleri sayesinde İmam Mehdi aleyhisselam tehditlerden korundu ve babasının vefatından sonra gaybet dönemi başladı. Şu anda asırlarda gaybet dönemi sürüyor ama hiç kuşkusuz bir gün İmam Mehdi aleyhisselam zuhur edecek ve dünyayı içine sürüklendiği zulüm ve adaletsizlikten kurtararak adalet ve eşitliği tüm dünyaya hakim edecek. O gün Yüce Allah'ın izniyle gelecek inşallah.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetini kutluyor ve Yüce Allah'tan hepimizi hak ve hakikat ve fazilet yolunu izleyenlerden kılmasını niyaz ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Biden'in Gazze'nin Siyonist rejim tarafından işgaline hayır demesi,
Amerika'nın İsrail ve Ukrayna'ya 100 milyar dolarlık yardımı,
Gazze Savaşı karşıtlarının kongrede oturma eyleminde bulunması
ve Siyonist bir Yahudinin Amerika'da Filistinli çocuğu gaddarca öldürmesi,
son bir hafta içinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas ve İsrail arasındaki savaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in muhtemel kara harekatına karşı çıkan Biden, Gazze'nin işgali hata olur dedi. Filistin Devlet Otoritesi'nin varlığının önemini de vurguladı. Amerika Başkanı Joe Biden, CBS News'da yayımlanan 60 Minutes'in konu oldu. Scott Play'in sorularını yanıtladı. Hamas'ın saldırılarıyla başlayan ve İsrail'in verdiği cevap ile savaşa dönüşen gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı için geri sayımın sürdüğü şu dakikalarda Biden, Tel Aviv'in hoşuna gitmeyecek açıklamalar yaptı.
Biden, Pelin'in şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgaline destekler misiniz sorusuna şu yanıtı verdi. Bence bu büyük bir hata olur. Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesi büyük bir hata olur. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde ise Hamas gibi aşırı unsurları ortadan kaldırmalıyız. Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini iddia eden Biden, Filistin devletinin önemini de vurguladı. Bir Filistin otoritesi olmalı, Filistin devletine giden bir yol olmalı. İsrail'in sinsi iki devletli çözüm planı için adım atmasının şu sıralar mümkün olmadığının altını çizen Biden şöyle konuştu. Sırası değil, sırası değil. Yine de İsrail'in Filistin halkının önemli bir bölümünün Hamas ve Hizbullah'ın görüşlerini paylaşmadığını anladığını düşünüyorum.
Amerika'da Başkan Joe Biden yönetimi Kongre'den Ukrayna ve Siyonist rejim İsrail'e desteğin artmasını istedi. Bunların yanı sıra birkaç iç meseleyle beraber Ukrayna ve İsrail'e destek için 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 105 milyar dolarlık ek fonun 14,3 milyar dolarının İsrail'e yardım kapsamında talep edildiği bildirildi. Söz konusu meblağın 4 milyar dolarının demir kubbe ve Davut sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı kaydedilen açıklamada demir ışın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.
Açıklamada kongreden talep edilen ek fonun büyük çoğunluğunu oluşturan 61 milyar dolarlık kısmının Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımı kapsamında olduğu ifade edildi. Amerikan Başkanı Biden, Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için kongreye acil bütçe talebinde bulunacağını bildirmişti. Amerika Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi çoğunluğunun yeni bir başkan seçememesi nedeniyle fon talebinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor. Temsilciler Meclisi'nde Başkan Kevin McCarthy'nin ay başında görevden alınmasının ardından bugün yapılan üçüncü oylamada başkan seçilememişti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak ateşkes talebiyle düzenlenen protestoda göstericiler kongrede oturma eylemi yaptı. Önce Capitol binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti. Ateşkes yazılı büyük bir afiş açan protestocular şimdi ateşkes sloganları attı. Göstericiler Gazze kuşatmasına son, Siyonizm eşittir faşizm, Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor yazılı pankartlar taşıdı. birçok savaş karşıtı Yahudi grubunda katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı daha sonra kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.
Barış İşin Yahudi Sesi isimli organizasyonun sosyal medya platformunda paylaşılan kongre içindeki anılara dair görüntülerde göstericilerin alkışlarla "Şimdi ateşkes" sloganları attığı duyuruldu. Paylaşımda yüzlerce Amerikalı Yahudi kongrede oturma eylemi düzenliyor ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapana kadar kongreden ayrılmayacağız. Binlerce Amerika Yahudisi dışarıda protesto ederken aralarında 200 hahamın da bulunduğu 350'den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor ifadelerine yer verildi. Kongrede oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis burada onlarca kişi gözaltına aldı.
Aksa tufanı operasyonunun başlangıcından tarafsızlık iddialarını görmezden gelen batılı ana akım medyaları Siyonist İsrail'in çıkarları doğrultusunda sahte haberler yemliyor ve aynı zamanda rejimin mazlum Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Siyonist İsrail rejiminin Gazze şeridine başlattığı acımasız saldırının üzerinden 15 gün geçti. Filistin'deki olayların Batı medyasında nasıl aktarıldığına bakıldığında, Batılı ana akım medya kuruluşlarının tek taraflı, profesyonel olmayan faaliyetlerde bulunduğuna ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine dair birçok kanıt görülebilir. Pek çok Batılı medya son iki haftada işgalci rejimin çeşitli suçlarını haberlerinde aktarırken, Siyonist rejimin anlatılarının yanında yer almaya çalıştı. Bunun en bariz örneği İsrail medyasının yanı sıra Amerika merkezli CNN ve ABC televizyon kanalları ve İngiltere merkezli BBC televizyonunun savaşın ilk günlerinde 40 İsrailli çocuğun Hamas savaşçıları tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialarıdır.
Tahran Radyosu.
Amerikan Başkanı Joe Biden bile buna tepki gösterdi ama çok geçmeden Batı ve İsrail medyası bu iddianın yalan olduğunu kabul etti. Aynı iddialar Gazze'deki El Ehli Hastanesi cinayetinde tekrarlandı ve Batı medyası en az 500 kişinin hayatını kaybetti saldırıdan Filistin İslami Cihad Hareketi'ni suçlu göstermeye çalıştı. Biden ise işgal altındaki topraklara yaptığı ziyarette İsrail'i bu barbarca eylemin yükünden kurtarmaya çalıştı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran saldırıyla ilgili İsrail ordusu İslami Cihad Hareketi'ni suçlarken direniş grubu bu iddiaları reddetti ve uydurma olarak tanımladı. Gazze'de yaşanan gelişmeleri canlı aktaran BBC'nin haberlerini analiz eden Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde yayınlanan bir yazıda İngiliz yayın kuruluşunun haberlerinde İsrail'in füze ve roket saldırılarından etkisini azaltmak amacıyla Gazze şehitleri için öldü ifadesi kullanıldı ancak İsrail'in verdiği kayıplar için öldürüldü tabiri kullandığı kaydedildi.
BBC'de İsrailli çocukların katledilmesi veya İsrailli kadınlara tecavüz edildiğine dair sahte haberleri servis eden medya kuruluşlarından biriydi. Ve daha sonra bu asılsız iddiaları yayımladığı için özür diledi. Batı medyasının Siyonist rejimi desteklediğini gösteren bir diğer olay da yüzlerce Filistinlinin şehit olduğu ve binden fazla kişinin yaralandığı El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen roket saldırısıyla ilgiliydi. Hastane saldırıdan bir gün önce BBC'nin yayımladığı Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor başlıklı haberi ise şüphe yarattı. BBC'nin söz konusu haberiyle İsrail'i adeta orayı vur, tam orayı diye hedef gösterdiğine yönelik yorumlar ortaya çıktı. BBC'nin hastane ve okul gibi kamu binalarının altında Hamas tünelleri olduğuna dair iddiaları bir kanıta, tanığa, belgeye değil de bu yöndeki haberlere dayanıyor. Siyonist rejimin alçak saldırısını meşrulaştırmaya çalışan CNN'de İsrail ordusunun şu iddiasını tekrarladı. Hamas'ın işgal altındaki bölgelere roket atarken hata yapmış olabilir ve roket Gazze şeridindeki hastaneye düşmüş olabilir.
Bu çatışmada tarafsız olduğunu iddia eden İngiliz medya kuruluşlarından Sky News, Hasani saldırı haberi ile ilgili olarak Gazze Sağlık Bakanlığı'nın saldırı konusunu gündeme getirdiğini ve Sky News'un bu konuda bağımsız bir araştırma yapmadığı için haberin doğruluğu hakkında bilgi edinemediğini söyledi. Middle East Eye internet sitesi de yayınladığı bir analizde işgal altındaki toprakların güneyinde 40 İsrailli çocuğun öldürülmesi haberinin batı medyasında geniş yankı bulduğu denildi. Buna göre İngiliz medyası Daily Mail, China Magazine, Times ve Daily Telegraph herhangi bir belge sunmadan 40 İsrailli çocuğun öldürüldüğüne dair sahte haberi servis etti.
CBS News'un sunucusu Jeff Glover bu konuyla ilgili görüntüler gördüğünü iddia etmişti. Ancak kimse ona bu görüntüleri nerede ve nasıl gördüğünü sormamıştı. Siyonist rejime büyük hizmet veren Batı medya kuruluşlarının sahipleri, mazlum Filistin milletine yönelik her türlü destek ve dayanışma ifadesine karşı çıkıyor. Örneğin İngiliz The Guardian gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı. Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise Gazze sakinleri şimdi defolun yazısı yer aldı. Bu karikatürün yayımlanmasını onaylamayan The Guardian, hem eseri uygunsuz olarak nitelendirdi hem de karikatürist Steve Bell ile 40 yıllık işbirliğine son verdi.
Siyonist rejim eleştirenleri boykot edenler arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası haber kanalı MSNBC yer alıyor. Amerikan MSNBC kanalı Filistin'de gerilimin patlak vermesinin ardından Müslüman program sunucuları Mehdi Hasan, Ayman, Mohyeldin ve Ali Velşin'in programlarını askıya aldı. MSNBC Mehdi Hasan'ın programının bir bölümünü iptal ederken Ayman Mohyeldin yerine Joy Reid'i, Ali Velşin'in yerine Alicia Menendez'i sonuncu koltuğuna oturttu. Ayman Mohyeldin 2021 yılında ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bölgeden takip ederken Tel Aviv rejimine sert eleştirilerde bulunması ile tanınıyor. Üç Müslüman sunucunun da yıllardır İsrail-Filistin çatışmaları konusunda deneyimli isimler olduğu biliniyor. Bir başka örnekte ise Philadelphia'da Philly Voice'da çalışan bir spor muhabiri 76 Erz isimli yerel basketbol takımının İsrail'i destekleyen bir açıklamasını eleştirdikten hemen sonra işinden kovuldu. BBC yayın kuruluşu ise Kahire ve Beyrut ofislerindeki 7 muhabirini sosyal medyada Filistin lehine taraflı faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle işten çıkardı. Bu gazeteciler Mahmud Şalip, Sali Nabil, Salmi El Hattab, Amr Fikri, Aya Husam, Sana Al Huri ve Nadi Abdul Samad idi.
Chicago polisi, Chicago'lu bir adamın 6 yaşındaki Filistinli erkek çocuğunu bıçakla öldürdüğünü, annesini de ağır yaraladığını duyurdu. Polis bu anlamsız ve korkakça şiddet eylemini kınadı. Amerikan İslam İlişkiler Konseyi suçlu katilin cinayeti işlerken Filistin ve İslam karşıtı sloganlar attığını duyurdu. Bu konsey Amerikalı politikacılar ve medyadaki İslam karşıtlığının ve Filistin karşıtlığının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Polise göre daha 6 yaşında olan çocuk Plainfield'deki evlerinde 71 yaşındaki ev sahibi Joseph Kuzuba tarafından 26 kez bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer 32 yaşındaki annesinin de onlarca bıçak darbesiyle yaralandığını, hastanede olduğunu ve hayatta kalmasının beklendiğini belirtti. Kuzuba birinci derece cinayet, cinayete teşebbüs ve saldırıyla suçlanıyor.
Chicago'daki Will County Şerif Ofisi yaptığı açıklamada dedektifler bu vahşi saldırının her iki kurbanının da şüpheli tarafından Müslüman oldukları ve Hamas ile İsrail arasındaki Orta Doğu çatışmaları nedeniyle hedef alındığını tespit edebildi dedi. Polis Joseph Kuzuba'yı nefretle bağlantılı iki suç işlemekte suçladı. Bu eylem o kadar insanlık dışı ve haksız idi ki Beyaz Saray bile bunu kınamak zorunda kaldı. Joe Biden X paylaşım sitesinde şunları yazdı. Jill ve Ben Illinois'ta bir çocuğun vahşice öldürüldüğünü ve çocuğun annesinin öldürülmesine teşebbüs edildiğini öğrendik. Filistinli Müslüman bir aileye karşı yapılan bu alçakça eylemin Amerika'da yeri yok. Amerikalılar olarak biz uzak durmalıyız. Gelin bir araya gelerek İslamofobiyi, her türlü ön yargıyı ve nefreti reddedelim. Biden'in bu tutumu göz önünde alındığında şu soru akla geliyor. Biden neden Siyonist rejimin çocuk cinayetlerine karşı sessiz ve kayıtsız kalıyor?
Filistinli bir çocuğun acımasızca öldürülmesinde İsrail'i destekleyen bu Amerikalı aşırıcının ceza eylemi, bebek katili İsrail rejiminin olağan uygulamasını anımsatıyor. Aksa tufanı operasyonunun başlamasının ardından Siyonist rejimin hava kuvvetlerinin Gazze şeridinin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş ve geniş çaplı hava saldırıları sırasında 700'den fazlası çocuk olmak üzere 2670 Filistinli şehit oldu. Filistin'in Kudüs kanalı yaptığı açıklamada İsrail bombardımanında bir hafta içinde öldürülen Filistinli çocukların sayısı son 20 ayda öldürülen Ukraynalı çocukların toplam sayısından daha fazla. Bir UNICEF sözcüsü de Gazze'de artık çocuklar için güvenli bir yer yok, su, yiyecek ve ilaç yok vurgusunda bulundu.
Amerika'da Müslümanlara yönelik tehditlerin giderek arttığını göz önünde bulunduran Amerikan İslami İlişkiler Konseyi, Amerikalı politikacılar ve medyadaki İslam karşıtlığının ve Filistin karşıtlığının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Amerika'da İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik giderek artan şiddet, İslam ve Müslüman karşıtlığını açıkça ortaya koyan Donald Trump'ın başkanlığından bu yana yükselişe geçti. Artık Amerika'da özellikle işgal altındaki Filistin'de yaşanan son gelişmelerinden sonra aşırı sağcı grupların ciddi oranda artması ve Müslümanlara yönelik propaganda ve medya savaşı nedeniyle Müslümanlara yönelik ayrımcılık, fiziksel ve sözlü şiddet saldırıları artmıştır. Bu eylem Müslümanlara özellikle de Batı Asya'daki İslam ülkelerinin halklarına benzeyenlere yönelik şiddetli saldırılar, İslami ibadethanelerin yakılması, Müslümanlara yönelik sözlü saldırı ve tehditler, çeşitli eğitim ve mesleki konularda Müslümanlara karşı ayrımcılık ve Amerikan medyasında Müslümanlara karşı artan nefret gibi eylemlerde görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Chicago'da Müslüman bir anne ve çocuğuna karşı işlenen cinayet, Hamas ile Siyonist rejim arasındaki çatışmanın gölgesinde Amerika'da Müslümanlara yönelik nefret ortamının yoğunlaşması nedeniyle yaşandı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsvide.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن